TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir haftayı geride bıraktık, yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Takvim yaprakları haftanın ilk iş gününü 31 Ekim 2022 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca cep telefonu veya tabletinize indirebileceğiniz TRT Dinle uygulamasından da bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Efendim bugün Dünya Tasarruf Günü. Dünyanın bugünkü halini düşündüğümüzde tasarrufun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. İlk bölümde tasarrufun önemini ve hayatımıza etkisini, tasarruf bilinci kazanma yollarını konuşacağız. Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erkan Aktaş telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, her pazartesi olduğu gibi sizleri yine güzel mi güzel bir kitapla buluşturacağız ve bu kitap iş dünyasını da yakından ilgilendiriyor. İkinci bölümde Söz Uçar köşemizde sizlerle olacağız. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Genel Başkanı ve yazar İsmail Akgün'le Sessiz Çığlık kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Sayın Akgün stüdyomuzda bizlerle olacak. Güne Bakan başladı.
Söyle, bana da söyle, bana da söyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Bugün 31 Aralık Dünya Tasarruf Günü ve bu vesileyle tasarrufu konuşacağız. Dünyanın bugünkü halini düşündüğümüzde hakikaten gıda krizi diyoruz, iklim krizi diyoruz. İşte Afrika ülkelerinde, Orta Doğu'da insanlar gıdaya ve suya ulaşmada ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlar ve tasarrufun önemi de burada daha iyi ortaya çıkıyor. Bu konuları konuşacağız. Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erkan Aktaş hocamız şu anda telefon attığımızda. Sayın hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, nasılsınız?
Bizler iyiyiz hocam, sizler nasılsınız?
Vallahi sizlerin sesini duyduk, biz de daha iyi olduk.
Çok teşekkür ediyoruz. Allah kolaylıklar ihsan eylesin.
Teşekkür ederim.
Kıymetli hocam, evet bugün Dünya Tasarruf Günü. Tasarruf dediğimizde ne anlamalıyız? İsterseniz buradan başlayalım sohbetimize.
Ya tabii ilk önce kavramsal çerçeve iyi çizmek gerekir. Hocalar da bunu söyler. Tabii ki tasarruf gelirin harcanmayan kısmına biz tasarruf olarak kısaca tanımlıyoruz. Bir gelirimiz varsa bunun bir hane olarak, bir birey olarak da düşünebilirsiniz. Bir ulusal ekonomi ülke olarak da düşünebilirsiniz. Yani hem ülkeler tasarruf edebilir hem de hane halkı tasarruf edebilir. Tasarruf son günlerde daha da ön plana çıkmaya başladı. Bizim yaptığımız birçok çalışmada da tasarruf neden önemli? Bunu belli periyotlarda ortaya koymak gerekiyordu. Bugün de 31 Ekim dünya 100 yıldır neredeyse tasarruf gününü kutluyor. Bu yüzden de bugünün istinaden sizler de bizi konuk ettiniz. Ben de ayrıca bize bu konuda konuşma fırsatı vereceğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdiden unutmayın.
Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, tasarruf diyoruz ancak tasarrufun hayatımızda nasıl bir önemi var? Böyle devam edelim isterseniz.
Ya tabii bir tasarruftan önemli bir makro açıdan bir yorum var. Bir de mikro açıdan bakış var. Ülke açısından tabii ki tasarruf önemli. Tasarruf olacak ki yatırımlar şekillensin. Tabii tasarrufun niteliği de önemli. Eğer tasarrufunuzu insanlar yastık altı yapıyorsa bu yatırıma yönelmeyen bir kısımdır. Yani tasarruf paradoksu. Eğer tasarruf yatırıma dönmüyorsa iyi bir şey değil. Mevcut tasarrufun da yatırıma dönmesi gerekiyor. Bu açıdan zaten tasarruf yapan ülkeler zengin. Tasarruf yapan bireyler de zengin kişiler haline sonradan dönüşüyorlar. Refah düzeyleri veya kişilerin refahı artıyor. Bu yüzden yüksek refah düzeyini sağlayabilmek için tasarruf etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum Mustafa Bey.
Evet. Bireysel anlamda düşünecek olursak insanların akıllarında şu gelebilir. Ben ihtiyacım kadar yiyorum, içiyorum. Maddi durumum da çok iyi. Neden tasarruf yapayım ki? Bu bana ne kazandırır diye düşünebilirler. Bu konuda neler söylersiniz?
Çok güzel bir soru Mustafa Bey. Tam da bu noktada biz 2-3 yıl önce bir çalışma yaptık. Bir Çukurova bölgesinde hane halkıyla, tüketicilerle tüketilmeyen mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemekti amacımız. Acaba hani temel bir varsayım var, insanlar tükettikçe mutlu olur diye. Evet. Bazı çalışmalarda tüketim arttıkça mutlu olmadığını okumaya başladık. Evet. Bu tarz okumalar da yapıldı. Sonra biz de bu çalışmada dedik ki ya tüketim mutluluğu çok ilişkilendirmiyor. Bir de tasarrufu modele koyalım dedik. Gerçekten de yani tüketim bölü gelir, tasarruf ortalama tüketim eğilimi dediğimiz kısım. Yani hane altlarında haneler bizim bir deyimiz var ya, ayağını yorgana göre uzatanlar. Evet, yani tabii. Tasarruf edenlerin daha mutlu olduğu sonucuna ulaştık biz. Yani bireysel anlamda anlık mutluluklar uzun vadede mutluluk getirmiyor. Tam tersi bizi mutsuzlaştırıyor. Bu yüzden de zaten refah düzeyimiz de düşüyor. Negatif tasarrufa bile yönelebiliyoruz. Bu yüzden hele hele kriz dönemlerindeki, bazen ülkeler kriz dönemine girebilir. Dünya şu anda ciddi bir kriz döneminde. Pandemide ciddi bir kriz dönemini yaşadık. Tasarrufun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduk. Bazen de bireyler ara ara krizlere girebilirler. Bu krizlerde, bu problemli durumlarda kenara ayırdıkları bir paranın yaşamlarını çok da olumlu etkileyeceğini bilirler. Bu konuda da zaten bir sürü atasözü var mesela. Ak akçe kara gün içindir. derler. Çünkü kriz dönemlerinde, kara günlerde, savaşlarda, hastalıklarda bizim tasarruflara ihtiyacımız var Mustafa Bey. Tam da bu noktada gerçekten tasarruf 7'den 70'e, aileden ülkenin geneline çok olumlu etkileri sirayet edebilen önemli bir konudur ve biz bu tasarruf konusunda bütün dünyayı bilinçlendirmemiz lazım var. Bir de zaten işin bir de çevre boyutu var. Aşırı tüketim bir bakıma da bir taraftan da doğal kaynaklarımız sonlu değil, sınırlı evet. değil, sınırsız değil. Sınırlı kaynaklarımız var. Aşırı tüketim bir taraftan da kendi kaynaklarımızın da yok olmasına, küresel ısınmanın artmasına ve benzeri bir sürü olumsuz dışsallıklar da yayıyor aşırı tüketim. Bu yüzden tasarruf hem refahımız hem dünyamız, daha temiz bir dünyamız için çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum Mustafa Bey.
Sayın Hocam, az önce kaynakların sınırsız olmadığından bahsettiniz. Bize okulda, üniversitede iktisadın tanımını şöyle yapmışlardı. İnsanoğlunun sınırsız ihtiyaçları vardır ama kaynaklar sınırlıdır. İşte yeme, içme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçları var insanoğlunun. Fakat bunun yanında da sınırsız ihtiyaçları var. Sınırsız insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanmasıdır tabiri yapılmıştı. Evet. Bugüne geldiğimde ben şöyle düşünüyorum. Aslında ihtiyaçlar sınırsız değil de insanların istekleri sınırsız. Bundan dolayı dünyadaki kaynaklar insanoğluna yetmiyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Ya tabii bununla ilgili bazı kitaplar, ekonomi kitapları ne yazık ki bu tip tanımları ben de görüyorum. Tabii ki bu tip yorum yapmayan iktisat kitapları da var. Artık biz sınırsız ihtiyaç demiyoruz. Buna sınırsız istek diyoruz.
Evet.
Gerçekten sonlu bir gezegende sınırsız ihtiyaç düşünmek dünyanın sonunu getirecektir. Buna karşı tabii ki bu şekilde bakmamamız lazım. Bir kere ihtiyaçlarımız sonsuz değil, sınırsız değil. İhtiyaçlarımız da makul olması lazım. Çünkü doğadaki kaynaklarımız sınırlı ve bizden sonra da yaşayacak olanlar var. Onlara da biz bunu bırakmamız lazım. Yani biz bu toprakları bir bakıma torunlarımızdan emanet aldık. Onlara da bırakmamız lazım. Onlara da yaşanabilir bir dünya bırakmamız lazım. Ve bu yüzden de gerçekten ihtiyaçlarımız sınırlı değil, evet. sınırsız değil. İsteklerimiz sınırsız olabilir. İstekler törpülenebilir. Bunun altını çizelim. Bu düşünce tarzı, bu bakış tarzı, bu ekonomik sisteme sirayet ettiği zaman o zaman gerçekten aşırı tüketimle birlikte dünyanın nereye geldiğini görebiliyoruz. Bakın bir enerji krizinde nasıl problemlerle karşı karşıya kaldık. Ciddi problemler yaşıyor. Batı şu anda ciddi problemler yaşıyor. Bu konuda mesela Batı'da bu yaşanan krizle birlikte görüyoruz ki aşırı tasarrufa yönelmeye başladılar. Tabii. Neden? Artık biliyorlar ki bu kış soğuk geçecek. Tasarruf etmeleri lazım. Krizlerde de tasarrufa ihtiyacımız var. Tabii. Bu yüzden güçlü ülkeler, tedbirli ülkeler tasarruflu olurlar ve ihtiyaçlarının sınırsız olmadığını bilirler.
Sayın Hocam, aslında bizim ihtiyaçlarımızın farkında olmamız lazım diye düşünüyorum. Bir şeyi almadan önce acaba bu benim ihtiyacım mı değil mi? Bu bana gerekli mi? Yoksa... Evet. Aldığım zaman kullanmayacağım, bir köşeye atacağım, böyle fazladan bir ürün mü olacak diye mi düşünmeliyiz?
Şimdi iktisatta özellikle biz anlatırız tüketici teorisi talep kısmında tüketici rasyoneldir diye. Rasyonel davranmak da az önce söylediğiniz şeyleri kapsıyor. Yani tüketici bilinçlidir, tüketici araştırır, tüketici mantıklı olduğunu varsayarız. Ama ne yazık ki son yüzyılda özellikle reklam, moda gibi kavramlarla tüketici rasyonel olmaktan çıkarıldı, irrasyonel tüketim kalıplarına doğru yönlendirildi Mustafa Bey. Bu da evet. tüketiciyi kendi menfaati doğrultusunda değil de daha çok birilerinin cirolarını arttırma konusunda yönlendirilebilecek bir araç sallaştırıldı. Yani tüketici burada merkezli değil, sanki dışarıda yönlendirilebilir bir yapıya doğru gitmeye başladı ki bu çok tehlikeli bir şey. Bunun karşısında işte insanlar ihtiyacı olmadığından daha fazla tüketmeye, yenilememeye başladı. Ve bu durum gerçekten kabul edilemez. Bu durum gerçekten sürdürülemez bir noktadır. Bunun mutlaka çözümünü bulmamız gerekiyor. Bu noktada son dönemlerde biz iktisatta dürtme teorisi, yani davranışsal iktisat gibi kavramlarla bu süreci düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bir taraftan gerçekten tüketici, rasyonel, az önce söylediğiniz gibi rasyonel, evet, tüketime yönlendirecek. Yani bizim dediğimiz gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatacak adımlar atabilmemiz için bu noktada tüketicinin bilinçlendirilmesi lazım ki bu programda, şu anda yaptığımız programda amaçlarından bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum Mustafa Bey.
Sayın Hocam, sağımızda solumuzda her yerde reklamlarla kuşatılıyoruz ve bu reklamlarda bizlere daha fazla al, daha fazla al diye telkinlerde bulunuyor. İnsanın, evet, da bunlardan kaçması çoğunlukla zor oluyor. Çünkü o alışveriş o kadar cazibeli, o kadar cazip geliyor ki insana. Eğer elinde imkan varsa bir şekilde alıyor. Eğer imkan yoksa da kredi kartları vesilesiyle pek çok takside bölüp aldırabiliyor. Başka bir zaman başka bir ürünü yine taksitlere böldürüyor. Ay sonu geldiğinde bir bakıyor ki gelen tutar, maaşını çoktan geçmiş.
Tabii geçtiği için eğitim harcaması yapamıyor, tatiline gidemiyor, yatırımını yapamıyor ve bununla ilgili bir sürü fırsatı da kaçırmış oluyor.
Evet.
Bu zaman gerçek mutsuzluk başlıyor Mustafa Bey. Bu yüzden benim somut bir önerim var Mustafa Bey. Sizin aracınızla ben de bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Aslında tüketici dostu ürünler diye bir proje, böyle bir bir motto belirledim. Aslında iktisatçılar, psikologlar veya fen bilimciler bu bir araya gelip özellikle reklamları, ürünleri denetleyerek tüketiciyi irrasyon alana yönlendirecek reklamları olan firmaların ürünlerini ayrıştırması gerekiyor. Hı-hı. Ve gerçekten üreten, tüketiciyi yanlış yönlendirmeyen firmalara tüketici dostu ürünler damgasını, sertifikasyonunu verebilirsek bütün dünyada ve bu ürünü alıyorsanız bilin ki sizi yanlış yönlendirmiyorlar. O ürünü alıyorsanız bilin ki bunlar özellikle sizin haklarınızı, sizin tüketici haklarınızı koruyor. Bu algıyı yaratabilirsek ve bunu arttırabilirsek devlet de bu gibi mekanizmaları tüketiciye yardım olma noktasında reklam ve benzeri süreçler karşısında bir argüman geliştirebilirsek, gücümüz yeterse tabii ki burada, o zaman bence bir yerden başlamış oluruz Mustafa Bey.
Evet, Sayın Hocam, sizinle olan birlikteliğimizin son dakikaları içerisindeyiz. Şunu da merak ediyorum, cevaplarsanız sevinirim. Toplumsal tasarruf bilincini nasıl oluşturabiliriz biz toplum olarak?
Ya toplumsal tasarruf bilinci gerçekten bir kere zaten bizim toplumumuzda böyle bir kültürümüz, böyle bir geleneğimiz vardı. Biz bu kültürü, o geleneği ne yazık ki yok ettik. Bir kere bunu eğitime sirayet etmemiz lazım. Küçük ağaç yaşken eğilir, küçük yaşta biz bunları anlatmamız lazım. Biz büyüklerimizden tasarrufun ne kadar önemli olduğunu bir fiil yaşayarak ailelerimizden, ebeveynlerimizden görüyorduk Mustafa Bey. Ama şimdi aileler tasarruf yapamıyor. Bir de aileler kötü örnek oluyor çocuklarına ve sürekli tüketiyorlar, sürekli tüketiyorlar. Ve bunu kırabilmemiz için bence eğitimden başlamamız lazım. Bu konuda gerçekten devletin eğitim politikaları çok önem arz ediyor. Bu noktada anaokulundan başlayarak, hatta aileden başlayarak tasarruf eğilimini, tasarruf meylinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu kendi kültürümüzle bunu harmanlayarak anlatmamız gerekiyor.
Evet.
Bunu yapamaz isek, bu bence ancak eğitimle olur. Başka türlü, çünkü bu yapısal bir problem. Bunu hemen çözemezsiniz. Bunu bir alışkanlık, bir yaşam şekli haline getirmemiz lazım. Bunu da ancak ve ancak Mustafa Bey, bence eğitimle bu işi kotarabiliriz. Tabii ki benim az önce verdiğim örnekler de destekleyerek bir an önce tüketiciyi sağlıklı, rasyonel karar veren ve ara ara tasarruf yapabilen bir konuma sokabiliriz. Türkiye'nin tasarruf değeri son dönemlerde müthiş azaldı. Bunu da biliyoruz. Bu azalma eğilimi dünyada da, özellikle yaşanan krizle birlikte dünyada da tasarruf meylinin çok sıkıntılı olduğunu görüyoruz.
Sayın Hocam, geleceğin tüketicileri olan çocukları yetiştiren anne babaların buradaki tutumu çok önemli. Çevremizde görüyoruz. Çocuk bir şey istediğinde anne babası hemen alıveriyor. Her istediğini alıyor hem de. Çocuk hazırcılığa alışıyor ve bu sefer de maalesef o aldığı şeyin kıymetini bilmiyor. Halbuki emek verilse, değil mi? Onun üzerinde çalışılsa, evet, o alınan ürün de hem hazzı olacak hem de kıymeti olacak.
Kesinlikle, eğer zamanınız varsa birkaç şey daha söylemek istiyorum.
Buyurun.
Özellikle şunu söylemek istiyorum. Mesela tüketici dostu ürünler kavramının altında şu var. Bir çocuk bir yere gitti. Yıllarca izlediği bir çizgi film kahramanını o ürünün başında gördüğü zaman bir şekilde aileye o ürünü 2-3 kat farkla aldırmasını sağlıyor. Bu gerçekten bu tip durumlarda tüketici çok irrasyonel, çok olumsuz kararlar veriyor. Bu da tasarrufun belli olumsuz etkiliyor, bütçesini olumsuz etkiliyor, çocuğun geleceğini olumsuz etkiliyor diye düşünüyorum Mustafa Bey.
Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün Dünya Tasarruf Günü ve tasarrufa dair bizlere önemli bilgiler verdiniz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Dünya Tasarruf Günü kutlu olsun diyorum.
Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erkan Aktaş bizimleydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Yetişirsin asla pes etme. Elimi tutsan sonrası yaz, az bize birlikte.
Ömrüm. söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Söz uçar, yazı kalır. Bu anlamda sizleri güzel bir kitapla buluşturacağımızı ifade etmiştik yayınımızın başında. Tüm yönleriyle mobbing ve siber mobbing. Diğer kitabımız da Sessiz Çığlık. Bu iki kitapta Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Genel Başkanı ve yazar Sayın İsmail Akgün'e ait ve şu anda İsmail Akgün stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız? İyi misiniz?
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım.
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir şekilde hep beraber çalışmaya devam ediyoruz.
Evet.
Pandemi döneminde uzun bir süre stüdyomuza konuk alamadık. En son sizi de o zamanlar pandemiden önce davet etmiştik. Ve ilk defa pandemiden sonra sizi stüdyomuzda ağırlıyoruz ve bizim için bir şeref.
Benim için de büyük bir şeref. TRT ailesiyle beraber olmak, çok saygıdeğer insanlara seslenmek benim için büyük bir onur.
Evet, teşekkür ediyoruz. Sessiz Çığlık kitabınızı konuşacağız ancak bundan evvel 2021 yılında çıkan bir kitabınız var. Tüm yönleriyle Mobbing ve Siber Mobbing kitabınız çalışanları, iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. Pek çok çalışanın da bu bilgilere vakıf olması iş hayatı anlamında çok gerekli. İsterseniz şuradan başlayalım bilmeyenler için. Mobbing ne demek?
Güzel. Şimdi güzel bir soru Mustafa Bey. Öncelikle mobbingden söz edebilmemiz için İş yaşamıyla alakalı olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bunu sıklıkla karşılaştığımız sorulardan dolayı bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü evde yaşadığı bazı sorunlar mobbing olarak değerlendiriyor. Mobbingden söz ediyor isek çalışma hayatından bahsediyor olmamız gerekiyor. Yani herhangi bir şirket, herhangi bir ofis, herhangi bir dernek, herhangi bir vakıf, herhangi bir sendika, herhangi bir parti, bunların her biri birer iş ortamıdır. Dolayısıyla burada yaşanan sorunlar ya da bunlarla alakalı yaşanan sorunlar dan dolayı mobbing oluşabilir. Önce bunu söyleyip ondan sonra mobbingin ne olduğunu izninizle çok saygıdeğer dinleyicilerimize arz edelim. Efendim mobbing iş yerlerinde belirli bir süre ve sistematik olarak bir kişiden başka bir kişiye ya da birden çok kişiden bir kişiye veya birden fazla kişiye yöneltilen olumsuz tutum ve davranışlar bütündür kısaca diyebiliriz. Tabii burada sağlığımıza zarar veren, sosyal çevremize, itibarımıza zarar veren davranışlardan bahsediyor olmamız gerekir. Onun altına çizelim. Kısaca mobbing budur.
Peki. Şimdi mobbing ve siber mobbingi konuşuyoruz şu anda bu kitabınızla evet. Başladık. Böyle bir kitap yazma ihtiyacı neden hasıl oldu?
Şimdi yine izniniz olursa biz tabii geçmişte çok saygı değer izleyici dinleyicilerinizle bunu paylaşmıştık ama hani arada epey zaman geçtiği için izniniz olursa minik bir hatırlatma yapmakta fayda var. Türkiye'de kamu alanında ilk ulusal projeyi bendeniz yapmıştı. 2011 yılında projeyi yaptık. 2012 yılında da uyguladık. O uyguladığımız proje o zamanki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına bu projeyi uygulamıştık. Ve tüm kamuyu ilgilendiren, akademik camiye de ilgilendiren bir projeydi. Projemizin adı 1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, Mobbing Panel ve Çalıştayı projesi idi. Bu çalışma Türkiye'deki en kapsamlı çalışmadır rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz tabii buradaki bildirilerin tamamını kitaplaştırdık. Değerlemesi de yine bendenize ait oldu. İsmail Akgün'e ait bir kitap ortaya çıktı. Bildiriler kitabı diye. Buradan yola çıktık. Sonra tabii biz çok sayıda programlar yaptık. Eğitim programları, bilinçlendirme, farkındalık projeleri yaptık. Eğitim modülü oluşturma çalıştayları düzenledik. Farklı ders notu kitapları hazırladık. Farklı kitaplar hazırladık. İş yerlerinde psikolojik taciz bilgilendirme rehberi diye bir rehber oluşturduk. Bir komisyon marifetiyle. Bendeniz o komisyon üyelerinden bir tanesiydi. Farklı sendikalara kitaplar oluşturduk. Yine müstakil olarak 2015 yılında Çalışma Hayatın Vebası Mobbing diye bir kitap yayınlandı. Müstakil. Yol İş yayınlarına çıktı. 2016 yılında da aynı isimle Özağaç Sendikası yayınlarına çıktı. Şimdi tabii İnsan sürekli gelişiyor biliyorsunuz. İnsan durağan değildir. Sürekli hep yeni şeyler eklenir. Biz de sürekli araştırdık, öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi derleyip toparlamak bizim için sonraki nesle de bir imza bırakmak, adeta gök kubbede hoş sada bırakmak bizim görevimiz. Bu bilgiler bizimle değil, bizimle gitmemeli, geride eser olarak kalmalı diye düşündük. Arkadaşlarımızın da baskısıyla uzun süren 5 yıllık bir çalışma ile tüm yönleriyle iddialı bir söz oldu aslında. Tüm yönleriyle mobbing ve siber mobbing diye bir kitap oluşturduk. Buradaki amacımız şuydu Mustafa Bey. İnsanlar bu kitaba baktığı zaman, bu kitap bir roman değil, bilimsel bir kitap. Mobbingi bütün yönleriyle ele alan bir kitap. Önce bilimsel mobbing nedir, ne değildir, etkileri nedir, nasıl insanlara zarar veriyor, tacizci kimdir, mağdur kimdir, izleyici kimdir gibi bütün bölümleri detaylı bir şekilde anlatıyor. Örgütsel mobbing nedir gibi. Sonra hukuksal boyutunu ele aldık. İşte ülkemizdeki hukuksal boyutu nedir? Avrupa ya da gelişmiş ülkelerdeki hukuksal boyutu nedir? Bir benchmark yaptık. Onları da aldık. Tabii bir de Avrupa Birliği müktesebatı var. AB nasıl bakıyor? Uluslararası Çalışma Örgütü ILO nasıl bakıyor? Bizim onlarla ortak imzaladığımız, ülke olarak imzaladığımız sözleşmeler var mı? Bunların hepsini kitabımıza aldık. Ülkemizdeki yüksek yargı nasıl bakıyor? Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi nasıl bakıyor? İş mahkemelerine nasıl bakıyor? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye bir kurum oluşturuldu. Bu kurum nasıl bakıyor? Ombudsmanlık nasıl bakıyor? Gibi bunların her birinin almış olduğu karar örneklerinin hepsini kitaba derc ettik.
Çok ayrıntılı bir
şekilde. Tabii ciddi bir kitap. Tabii bir de şu var Mustafa Bey. Bununla yetinmedik. Bir de kök neden konusu var. Yani İnsanlar genellikle sonuç odaklı oluyor. Mobbinge yol açan nedenler neler? Ben onu da bu kitapta anlattım. Nasıl anlattım? Liderlikle anlattım. Propaganda ile anlattım. İletişimle anlattım. Liderlik nasıl yapılıyor? Ne olursa başarılı oluyor. Ne olmazsa olmaz. İşte yönetişim nedir? Yönetim sanatı nedir? Gibi geniş konu başlıklarıyla biraz hacimli bir kitap oldu. Ama tekrar ediyorum, bu her çalışanın, özellikle işveren, işveren vekili, yöneticinin, sendikacıların, müfettişlerin, savcıların, hakimlerin, avukatların bir başucu kitabı şeklinde hazırladık. Biraz evet yorulduk. Gözlük derecemiz de azıcık büyüdü ama olsun. Şu anda mutluyuz tabii. Geride onurla bakabileceğimiz bir eser bıraktık. Bunu da insanlara takdim ediyoruz. Kimi sendikalar bunu alıp bastırıp kendi üyelerine, şube başkanlıklarına, temsilciliklerine dağıtıyorlar. Dileriz bütün sendikalar bu konuda çok duyarlı olur. Zira biz bu eseri daha çok onlar için hazırladık. Çünkü sendikalar çalışma hayatının emniyet subabıdır. Öyle bakıyorum yani.
Evet.
Evet. Evet. Kitabı böyle özetleyelim.
Okuyucusu bol olsun. İsterseniz şimdi Sessiz Çığlık kitabınıza geçelim.
Tamam.
Ekim ayında okuyucuyla buluştu.
Yeni çıktı.
Tabii ismi dikkat çekiyor. Sessiz Çığlık. Evet. Neden bu ismi seçtiniz?
Şimdi aslında önce bu kitap benim yazılarımdan oluşan bir derleme kitap. 68 sunuş ve şeyi de eklersek toplam 70 yazıdan oluşuyor. Bu 70 yazı hemen hemen birçok konuya değindiğimiz, özellikle %90'ı çalışma hayatıyla alakalı, çalışma hayatı ve mobbingle alakalı, ki benim alanım çalışma hayatı uzmanıyım ve mobbing, özellikle mobbing uzmanıyım. Buna yöneldim. Birkaç şey de var. Farklı yazı da var. Bir, doğduğumuz yere, iki, doyduğumuz yere vefa borcumuzu da yerine getirdik.
Evet.
Doğduğumuz yer Adıyaman. Ben Adıyamanlıyım. Doyduğum yer Ankara. Ben ilkokuldan sonra Ankara'da yetiştim. Ortaokul, lisede dahil Ankara'da okudum. Dolayısıyla Ankara'ya ben iki tane özel yazı, Ankara'nın saklı güzellikleri diye yazılar kaleme aldım. Mesela Nallıhan'ı, Çamlıdere'yi, Beypazarı'nı, Güdül'ü gibi yerleri hem bizzat gezdim, gezdiğim şeyleri kaleme alarak bir de onları tanıttım. Bir de portre yazıları var. Tabii şimdi Sessiz Çığlık nereden çıktı? Bu yazılardan bir tanesi. içindeki yazılardan bir tanesi, onu seçtik. Sessiz Çığlık daha çok acı çeken insanları çağrıştıran bir şey olsun, isim olsun istedik. Kapak resmi de ona uygun bir resim olsun. Kapak resmini yapan Şahin Ceylan, ressam Şahin Ceylan'a burada sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Bunu tasarımını yapan İlkay Şimşek diye bir kardeşimiz. Arka kapak resmini yapan Şerife Özuğur hanımefendi ressam, bunların da destekleriyle bu çıktı. Tabii biz hani sessizlerin sesi olma diye bir şey vardır ya, bir kavram vardır ya Mustafa Bey. Bu Sessiz Çığlık şeyi de, ismi de doğrusu oradan çıktı aslında.
Şimdi tabii dinleyicilerimiz bu kitabın kapağını görmedikleri için tasvir edelim. Masa başında kravatlı bir memur var. Önünde ve arkasında dosyalar var. Ve ona uzatılmış parmaklar var, değil mi? O parmaklar amirlerinin parmakları.
Orada iş kadını var. Kadın olan amir var. Bürokrat erkek eli var. Sağlıkçı eli var. Eğitimci eli var. İşçi eli var. Yani burada şunu demek istiyoruz. Mobbing'de kadın erkek ayrımı yoktur. Bir. İkincisi, mobbingde işçi memur ayrımı da yoktur. İşçiler de mobbinge maruz kalabilir. Memurlar da maruz kalabilir. Ya da tersini söyleyelim. Kadın da mobbing yapabilir, erkek de mobbing yapabilir. Bu mesajı vermeye çalıştık. Yani bu sorun ciddi bir sorun. Dolayısıyla burada kara kara düşünen bir adam var. Burada şey yapmadık. Yani burada erkek gibi gözüküyor. Bu kadın da olabilirdi tabii. Arka tarafta kadın resmi var, ön tarafta erkek resmi var. Yani biz bunların sesine ses olmaya çalışıyoruz. Mobbing, ben biliyorsunuz aynı zamanda eğitimci yazarım ama bir yanımda ben STK başkanıyım. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'nin genel başkanıyım. Biz tabii çok yönlü bu konuyu işliyoruz. Türkiye'ye özellikle sizlerin de desteğiyle mobbingi öğrettik. Tabii bizim burada Sessiz Çığlık'taki kastımız bir çatıştırma oluşturmak değil. Biz ülke sevdalısı insanlarız. Türkiye'nin sevdalısıyız. Hani Kara Sevda diye bir şarkı var ya. Evet, gerçekten mübalağa etmiş olmayız. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Biz istiyoruz ki her insan çok kıymetli Mustafa Bey. Bu kıymetli varlık olan insan incinmemeli, üzülmemeli. Biz insanı ne istiyoruz? Mutlu olsun istiyoruz, değil mi? Mutlu olan insan daha verimli olmaz mı? Empati elbette, yaparım. Siz, elbette, ben veya bir amirlerimiz veya tabii bir patronlarımız ne istiyor bizden? İş istiyor. İşi kim yapar? Huzurlu ve kendini güvende hisseden insan yapar. Mutlu insan iyi iş yapar, kaliteli iş yapar. Bizim de derdimiz kaliteli iş yapmak değil mi? Eğer özel sektörse çok para kazanmak değil mi? Radyo ise, televizyon ise daha çok reyting olması, daha çok dinlenmek yani, değil mi? Bunun yolu nedir? Bunun yolu mutlu insandır. Verimli ve mutlu insan verimli olur. Mutlu insan o mutluluğu evine de taşır. Evler de mutlu olur. Dolayısıyla parçalanmış aileler oluşmamış olur. Şu anda günümüzde tabii bu başka bir alan oluyor. Ben biliyorsunuz eski sosyal hizmetler il müdürüyüm. O da yan dalım diyelim. Bu mutsuzluklar, iş yerinden eve taşınan mutsuzluklar ailelere de zarar veriyor. Dolaylı mobbingin dolaylı etkisi de aynı zamanda.
Tabii. İşteki sıkıntılar tabii evlere taşınıyor. Eşler arasında huzursuzluklara neden oluyor.
Aynen öyle. Sadece birey mutsuz olmuyor. İş veren iş yeri de sorun yaşıyor. Ya da yeterince kar etmiyor ya da zarar edebiliyor. Eve taşındığı zaman aileler mutsuz oluyor. Kümülatif olarak baktığımız zaman toplum ya da ülke zarar görüyor. Ülke ekonomisi zarar görüyor. Biz bunu tersine çevirmek istiyoruz. Biz hani Türkiye'nin yüz yeli başlıyor sloganı var ya.
Evet.
Ben çok hoşuma gitti bu slogan. Yani bir vatandaş olarak söylüyorum. Siyasi bir bakış açısıyla söylemiyorum yani. Ben bu cennet ülkenin Cumhuriyet'in 99. yılını yaşıyoruz. 100. yılına adım atmaya başladık. Bugün 31 Ekim. 29 Ekim'den sonra adım atmaya başladık. Biz nice yüzyıllara ebedi olarak gitmek istiyoruz. Bunun için güçlü olmak gerekiyor. Güçlü olmanın yolu çalışma hayatından geçiyor. Bizim bu sabah aslında farklı bir toplantı vardı. Bir basın toplantısı vardı Mustafa Bey. Biz sendikalarla işbirliği protokolü de imzalıyoruz. Ona destek oluyoruz. Bugün yeni sendika diye bir sendika kurulmuş. Onlar bizimle işbirliği protokolü yapmak istediler. Memnuniyetle yaptık. Başka sendikalar isterse onlara da yapıyoruz. Geçmişte başka sendikalarla da yapmıştık. Amacımız çalışma hayatında daha iyi bir çalışma hayatı oluşturmak. Çalışma hayatında insana yaraşır iş yerlerinin, iş ortamlarının oluşmasına destek sağlamak. Derdimiz bu. Bunu yaparsak insanlar daha çok üretecek, ülke daha çok güçlenecek. Birlik beraberliğimiz sağlanmış olacak. İnsanlar bu yönüyle iyi bakmıyor. Biz aslında büyük ideallerimiz var. Yani sadece mobbing diye bakıp geçmemek lazım. Biz ülkenin siyasi görüş ayrılıklarıyla, mezhep, meşrep, etnik köken ve benzeri ayrılıklarla ayrışmasından yana değiliz. Bilakis her insan olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Her insan bu ülkenin bir vazgeçilmez değeri. Biz bu değerle, biz bu değerle daha güçlü bir ülke olabileceğimizi düşünüyoruz. Ben tabii çok konuşuyorum. Size soru sorma.
Kitabınızda pek çok konu başlığı var. Evet. Elbette bu kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde hepsini konuşmak mümkün değil. Evet. Ancak kısaca değinmek gerekirse, kitaba da ismini veren oradaki hikaye, Sessiz Çığlık. Bunu yaşayan pek çok işçi vardır, memur vardır. Amiri karşısında baskıya maruz kalan, mobbing uygulanan ama sesini bir yerlere ulaştıramayan, evinde, iş yerinde, toplumda huzursuzluk yaşayan, depresyona giren insanların sayısı da az değildir diye düşünüyorum. Bu konuda bizi dinleyen böyle insanlar, böyle çalışanlar varsa neler yapabilirler?
Çok önemli ve çok güzel bir soru. Zaten bu kitabın bir gayesi de bu aslında. Sessiz çığlığın, yani sesini çıkaramayan insanların çığlığı bir edebiyatta bir tezat sanatıdır. Sessiz çığlık. Hem sessiz olmak hem çığlık. Bir tezat sanatıyla alakalı bunu açıkladık. Şimdi bu durumda olan çok sayıda insan olduğunu ben biliyorum. Mobbing bilirkişisi olarak, eğitimci yazar olarak, Mobbing Derneği Genel Başkanı olarak biliyorum. Zira bizim İstanbul'da, Düzce'de, İzmir'de, Antalya'da, Kırıkkale'de temsilciliklerimiz var. Türkiye'nin birçok yerinde üyemiz de var. Ben eğitimci olmam hasebiyle Türkiye'nin birçok yerinde eğitim vermeye de gidiyorum. Hem kamu kurumlarına hem özel sektöre bizi davet ediyorlar. Biz de gidip eğitim veriyoruz. Şimdi burada özellikle katı hiyerarşik yapıda olan kurumlar. O kurumlar hani çok ismini de vermiş olmayalım da kurumlar faş etme adına hoş olmaz. Orada çok sayıda sorun yaşayan, acı çeken insanların varlığını biliyoruz. Başka kurumlarda da var. Kamuda da, özel sektörde de var. Onlar ne yapabilir? Bize ulaşabilirler. Mobbing Derneği, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği. Bizim bilgi@mobbingderneği.org.tr diye bir e-mailimiz var.
Buraya e-posta gönderdiklerinde biz kısa dönüş zamanda yapıyoruz. Cevap veriyor musunuz?
İmkanlarımız dahilinde dönüş yapmaya, hızlı dönüş yapmaya çalışıyoruz. Bazı şeyler oluyor. Tabii bazı ekstra benim adıma dava açın diyenler oluyor. Yani biz onu yapmıyoruz, onu söyleyeyim. Biz ona daha çok teknik destek veriyoruz. STK'cılık Türkiye'de kolay bir şey değil. Birileri sizi fonlamıyorsa, ayakta kalmanız, büyük bir STK olmanız kolay bir şey değil. Biz kimsenin fonlamasını istemiyoruz. Biz tarafsız bir dernek olarak, ülke sevdalısı olarak, ülke sevdası ortak paydasında ülkemize hizmet etmeye gayret ediyoruz.
Evet, yani çalışanların da makul talepleri olmalı.
Makul talep. Yani biz onların yerine avukat tutamıyoruz. Çünkü öyle bütçemiz yok. Evet. Onu söylemiş olalım. Bize ulaşabilirler. Ayrıca ülkemizde çok güzel başka imkanlar da var. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var. Oraya müracaat edebilirler. Omdusmanlık Kurumu'na müracaat edebilirler. Omdusmanlık Kurumu'na müracaat etmelerinin bir şartı var. Eğer dava açmışlarsa müracaat edemiyorlar. Dava açmamış olma şartları var ve kamuyla sorunları olması gerekiyor. Özel sektörle ilgili kamu omdusmanlık bakmıyor. CİMER'e müracaat edebiliyorlar. Özel sektörde olabilir, kamuda olabilir, fark etmez. Tabii ki dava açabiliyorlar. Biz davayı en sona özellikle söylüyoruz. Çünkü ben eğitimci bir insanım Mustafa Bey. Ben şuna inanıyorum. Biz sorunlarımızı etkin iletişim yöntemiyle çözebiliriz diye düşünüyorum. Biz iyi bir iletişim yolunu bulabilirsek karşılıklı gerek işveren, işveren vekili ve yönetici gerek çalışanın birbirimize dili tatlı bir şekilde kullanmayı becerebilirsek biz sorunları aşabiliriz diye düşünüyorum. Bu nedenle ben özellikle eğitimci kimliğimi hep öne çıkarmayı ve olumlu güdüleme modelini hep öne çıkarırım. Yani olumlu örnek anlatma. Bir çalışanın bir olumsuz tarafı varsa 10 tane de olumlu tarafı vardır. Biz olumluya odaklanırsak olumsuz ortadan zaten kendisi ortadan kalkmış olur. Böylece hani sessiz çığlık ya çığlığı olan insanlar nasıl müracaat edebilir? Böylece arz etmiş olalım. Evet. Edebilirler. Biz herkese her kesime destek olmaya gayret ediyoruz.
Evet. Yardıma ihtiyacı olanlar varsa sizlere derneğiniz üzerinden, e-posta üzerinden ulaşabilirler. Tabii. Aynı zamanda daha ayrıntılı bilgilere sahip olmak isterlerse Sessiz Çığlık kitabını alıp okumaları çok faydalı olacaktır. Evet. Bugün sizinle tüm yönleriyle mobbing ve siber mobbingi ve aynı zamanda özel olarak Sessiz Çığlık kitabınızı konuştuk. Çok teşekkürler. Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık. Daha nice böyle eserler yazmanız dileğiyle. Ayağınıza sağlık buraya geldiniz. Mobbing hakkında bizlere ayrıntılı bilgiler aktardınız.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı, bu imkanı verdiğiniz için. Tabii ki bizim derdimiz insanlara doğru ve kaliteli bilgi ulaştırmak. Kimi zaman tabii eğitimler veriyoruz ama herkes eğitime katılamıyor. İşte eğitime katılamayan çok kıymetli dinleyicilerin isterlerse kitabı almak şekliyle de faydalanabileceklerini arz etmiş Peki. olalım.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz Söz Uçar köşemizde Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Genel Başkanı ve yazar İsmail Akgün Beyefendi bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Sessiz Çığlık kitabını konuştuk ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.